Musa 6. ayrım sayfa 107. Tanrı'nın gönderdiği prens. Küçük kafile şantiyeye vardığında güneş doğalı 4 saat olmuştu. Oysa taş yontan 3-5 apiru dışında işçiler hiçbir işe el sürmemişti. Hapenaht densiz bir gülüşle başını salladı. Pıtahmos evden çıkarken gelişi güzel aldığı bir örtüyle yüzünü siliyordu. Hapenaht'ı duymamıştı bile. Bakışlarıyla Pihare'yi arıyordu. Atından inerek yürüdü. Usta başını bir taşa oturtmuş, hurma yerken buldu. Şarap testisini gölgeye koymuştu. Ustaları gibi şarap ve hurma keyfi yapan iki adamıyla şakalaşıyordu. Pıtahmos yaklaştı. Adam onu gördü. Boynunu uzattı. Dişlerinin arasında bir hurma birden taş kesildi. Gözleri dışarı uğramıştı. Bembeyaz oldu ve mırıldandı. Ulu Tanrım, Ulu Anubis. Ne tanrıların ne Anubis'in işi var burada Pihare, dedi Pıtahmos soğukkanlılıkla. İşçilerin yan gelmiş oturuyor. Pihare'nin dili tutulmuştu. Evet, karşında duran benim Pihare. Katillerin beni öldüremedi. Biri cehennemi boyladı, öteki hapiste. Horvamon öldü. Kalk ve derhal işinin başına geç. Pıtahmos bir an Pihare'nin de Nomark gibi yıkılıp kalacağını sanarak korktu. Yüzü tozlu bir porfir rengi almıştı. Bir ölü yüzü. Adamları da daha iyi durumda değildi. Biri Horvamon öldü mü diye sordu. Pıtahmos, benimle konuşurken ayağa kalk köpek, dedi. Evet, Horvamon bir saat önce öldü. Biz şimdi leşini yiyecek bir çakal arıyoruz. Çünkü toprak kabul etmiyor onu. Ulu Anubis diye tekrarladı Pihare. Pıtahmos şarap testisini bir tekmeyle devirdi. Kırılan testideki şarap toprağa yayıldı. Derhal kalk ve işinin başına geç, dedi. Ya çalışırsın ya da yılan Apophis'e kavuşmak için Anubis'e gidersin. İkisinden biri. Kalk ayağa. Adam kalktı. Bacakları titriyordu. Haydi kalkın bakalım, diye iki adama bağırdı. Adamlar kucaklarındaki hurmaları dökerek korkuyla yerlerinden fırladılar. Bu inşaat Osiris şölenlerinde bitmiş olacak. Yoksa o gün hayatınızın en uğursuz günü olur. Pihare elleriyle yüzünü örtmüştü. Hıçkırıyordu. Benim gibi bir adam. Evet, senin kadar iğrenç bir adam. Oyun sona erdi Pihare. Bu inşaat 8 güne kadar tamamlanmış olacak. Benim emirlerime uygun olarak. İki yardımcısı apirulara işbaşı yaptırmak için koşup gitmişti bile. Ve unutma, kırbaç yok, diye bağırdı Pıtahmos. Oradan nasıl çalıştığınıza bakacağım. Apirular artık daha da dikkatle ona bakıyorlardı. Korkusuzca ve ondan bir işaret bekler gibi. O da Pıtahmos da onlara göz ucuyla bakıyordu. Bu insanların sosyal hayatında ve hatta özel hayatında kazanmaya başladığı öneme şaşar gibi. Özellikle orta yaşlı olanlara bakıyordu. Kendi kendine babasının bu adamlardan birine benzeyip benzemediğini sorarak. Ve içlerinden birinin amcası ya da büyük kardeşi olabileceğini. Yanında bir ayna olmasını isterdi. Aynaya bakarak onlarla arasında bulunabilecek benzerlikleri yakalamak için. Sonra Hapenaht olanları seyrettiği hurmalığa doğru yürüdü. Yarı yolda durdu. Pihare diye bağırdı. Adam dönüp baktı. Suensi'den de yardım bekleme. Bir süre sonra şantiyeyi seyretti. Sonra sadece apirulara bakmakta olduğunu fark etti. Ama o arada son taşlarda temel çukurlarındaki yerlerini almaya başlamıştı. Duvarcılar son sopaları dikiyor ve çırpı iplerini geriyorlardı. Harç taşların arasından taşıyordu. İç karenin ve kazamatların taş duvarlarının bu öğle üzeri biteceği anlaşılıyordu. Ustabaşı rolünden usanmıştı. Pıtahmos 40 yaşlarında görünen bir apırıyı yanına çağırdı. Sen oradaki. Adam şaşkın doğruldu. Pıtahmos bir kez daha çağırmak zorunda kaldı. Adam geldi. Adaleli bir vücut, yağın zerresi yoktu. Aslında doğaldı bu. Yağ nereden bulacaktı? Belirgin, çizgili bir yüz. Bıyık kadar düzgün kalın kaşların altında ateşli gözler. Adın ne? İsar. Kim olduğumu biliyor musun? Adam ağır ağır başını salladı. Sen Tanrı'nın gönderdiği prenssin. Prens Pıtahmos. Tanrı'nın gönderdiği prens. Pıtahmos soğukkanlılığını korumaya çalışarak konuştu. İsar, git Pihare'ye söyle. Bugün öğleden sonra duvar biter bitmez, bütün duvarcıların dülgerlerin ve gereken bütün tuğlayı dökmek için yeterli sayıda tuğlacının şantiyede hazır olmasını istiyorum. Dış cephe duvarlarının yapımının bugün başlaması gerek, anladın mı? Adam emirleri tekrarladı. Bir Mısırlı gibi konuşuyordu. Aşağı Mısır'ın Pıtahmos'un da alışmaya başladığı hafifçe dalgalanan yerel ağzıyla. Genç adam başını sallayarak konuşmayı bitirdi. Öğleden sonra çalışmaları görmek için tekrar geleceğim. Adam bir an ona baktı. Döndü, yürüdü. Ptahmos bakışlarıyla takip etti ve onun Pihare ile konuştuğunu gördü. Pihare dönüp bakmadı bile. Kuşkusuz çağrılacak üç işçi grubuna haber yollamak için iki çırağı işaret etti. "Ona yapılacak hakaretlerin en büyüğü," dedi Hapenacht, emirlerini bir aperoyla bildirmek. Sinsice güldü. Ptahmos bu gözlem konusunda hiçbir şey söylemedi ama Hapenacht'ın biraz fazla rahat davrandığını düşündü. O da nihayet bu işten kıl payı kurtulmuştu. "İnşaat zamanında bitecek prensim," diye tekrar söze girişti Hapenacht. "Amon ve Thoth seni lütuflarıyla ödüllendirmişler. Biri sana irade gücü vermiş, öteki akıl ve sağduyu. Tanrılara şükrolsun. Kralımızın ileri görüşlülüğüne şükrolsun. Naip prensimizin de. Sadece iki gündür buradasın ve bir ölümlünün bir yılda yapamayacağı şeyler yaptın. Beni bağışlarsan prensim, sana hayran olduğumu söylemek istiyorum." Ptahmos övgüleri sessizce dinliyordu. Hapenacht da hiçbir şey sebepsiz olmazdı. Gerçekten de başkan yardımcısı, "Ama çözülmemiş sorunlar var," diye devam etti. "Nomark'ın yerine birini getirmek gerekecek. Yeni gelen geçici olarak Nom'daki bütün memurların şefi olacak. Ama onay Memphis'ten gelecek. Ancak birkaç haftada herhalde. Ve sanıyorum Romak yardımcısı da Horv Amon'la aynı düzenin içindeydi, değil mi?" "Düşündüğün gibi prensim. Bir süre dikkatli davranacak, senden korktuğu için. Ama bir tilki uzun süre ininde yatmaz. Sonra rahipler var." "Rahipler," diye tekrarladı Ptahmos, arkasını bekleyerek. "Bu ülkede rahiplerin çok büyük ağırlığı vardır. Herhalde biliyorsun. Ukalalığımı bağışla. Ve aşağı ülkenin rahipleri yukarı ülkelerdekilerden de güçlüdür. Çünkü uzun zamandan beri kralın otoritesinden uzak yaşıyorlar. Onlara Horv Amon'a davrandığın gibi davranamazsın. Suensi kendisine karşı çıktığın için seni asla affetmeyecektir. Bunu aklında tut. Büyük rahip de hiç hoşnut olmamıştır bundan ama belli etmez." Ptahmos büyük rahibi daha görmemişti. İki yüzlü bir soyguncu daha. Belki dün geceki cinayet planının da suç ortaklarından. Ptahmos bir kez daha yalnız olduğunu düşündü. Sonuçta Tanrı'nın gönderdiği prens, bütün aşağı ülkenin yöneticilerini karşısına almış olan yüksek sınıftan bir apirudan başka bir şey değildi. Evet, bu Hapenacht denilen ihtiyar domuz hiç de aptal değildi. Avaris'te kısa bir gezinti sırasında ilginç sözler. Cinayet teşebbüsüyle ilgili dava evrakının hazırlanması için kente dönmek gerekiyordu. Polis bekliyordu onları. Bütün evrak hazırlanıp, imzalanıp, iki nüsha halinde dosyalara konduğu zaman, biri krallık belgeleri başkan yardımcılığına, öteki non polisine verilecekti. Polis şefi, Ptahmos'a evinin korunması için 6 adamını görevlendirdiğini haber verdi. Ptahmos haberi gülümseyerek dinledi. "Ama bu görünmez bir düşman," dedi. Polisin bakışlarından cevabı iyi anlayamadığı belli oluyordu. "Prensim," dedi. "Sen görünmez düşmandan söz ediyorsun. Senin mucizeli gücünle yakaladığın saldırgan bizi şaşırtan başka bir şey anlattı. Senin vücuduna hançerini sapladığını sandığı sıra birden bir hayaleti hançerlediğini fark etmiş ve müthiş korkmuş." Ptahmos gülümsedi. "Yatağımda çarşafın altında insan vücudu gibi duran sarılıp dortop edilmiş bir örtü vardı." Hapenacht kahkahayla güldü. Elleriyle kalçalarına vuruyordu. "Peki sen neredeydin prensim?" "Yatağın altında." Hapenacht kahkahalarını tutamıyordu. Yazıcılardan biri dayanamadı. Gülmeye başladı. Polis şefi hala anlayamıyordu. "Neden? Katilleri bekliyor muydun?" Ptahmos gülümsemesini sürdürerek başını salladı. "Sen bu ülkeyi tanımıyor musun? Polissin. Burada neler döndüğünü bilmiyor musun?" "Ben Memphis'ten geldim efendim. Aslında tebliğim. Naip prensin emriyle 8 hafta önce buraya atandım. Hayır, burada neler olduğunu bilmiyorum." Ptahmos bir kez daha başını salladı. "Peki adamların? Onlar nereli?" "Onlar buralı." "O zaman onları evimi korumaları için buraya gönderme. Benim için yararlı değil, tehlikeli olabilirler." Polis şefi bir süre Ptahmos'un dediklerini düşündü. Bakışları prensin üzerindeydi. Sonra yüzünü buruşturarak göğüs geçirdi ve "Ben her zaman senin emrindeyim," dedi sonunda. İki ülkenin birliği ve bütünlüğü henüz gerçekleşememiş diye düşündü Ptahmos. Hava serindi. Ptahmos o güne kadar Avaris'i çok az görmüştü. Hapenacht'tan kendisiyle birlikte kente dolaşmasını rica etti. Güneye doğru yürüdüler. Yol onları Nomark'ın evinin önüne götürdü. Bir insan seli sıralar halinde kapının önünde birikmişti. Kent ileri gelenleri başsağlığı dilemek ve düne kadar aşağı Mısır'ın en güçlü adamı sayılmış olanın önünde saygıyla eğilmek için bekliyordu. Kalabalığın büyüklüğü Nomark ve yandaşlarının kentteki gücünü gösteriyordu ve Ptahmos ürperdi. Bu insanlar onun derisini seve seve yüzerlerdi. Biraz ötede, aynı yolun üzerinde Hapenat, küçük bir inşaatın önünde durdu. "Burası senin evin olacak." Bir küçük, ağaçlı yan yolun sonunda topraktan yükselmeye başlamış olan ev, yeşillikler içinde dut, nar, incir ağaçlarının ortasındaydı. Geniş ve rahat olacağı benziyordu. Ama Ptahmos'un zihninde cevap vermesi gereken bir soru vardı her şeyden önce. Aşağı Mısır'da kalacak mıydı? Buradaki insanlar onu istemiyordu. Ama Memphis'e dönme fikri hiç de çekici gelmiyordu. Kralın ve Ramses'in verdikleri görevi sonuna dek yerine getirmeden dönecek olursa başarısızlıkla damgalanacaktı. Zaten Memphis'e dönüp ne yapacaktı? Şölenler mi verecekti? Şarap içip eğlenecek miydi? Bir prensin hayatı askerinkine benzemeliydi. Hep savaşta olmalıydı, cephede. 15 yaşında olmak kolay değilmiş diye düşündü bir an. Yola devam ettiler. Ptahmos, "Beni seven, isteyen kim var?" diye sordu kendi kendine. Sorular daha ileri gitti sonra ve "Ben neden doğdum?" diye düşündü. İnsanın neden dünyaya geldiğini açıklayabilecek kimseler var mıydı? Öyle birine hiç rastlamamıştı bugüne kadar. Amses de hiçbir zaman söz etmemişti bunlardan. Yani insanlar da tıpkı hayvanlar gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve olabildiğince toprağa egemen olmak için mi yaşıyorlardı sadece? Biraz ötede, önünde tuhaf bir çalışma yapılan bir tapınak vardı. İnşaat iskelesinin üzerinde bir takım adamlar, kuşkusuz taş yontucuları, çekiçler ellerinde, duvarların, ana kapıların, dikili taşların üzerindeki yazıları, kenar süslemelerini kazıyorlar, bir başka grup yeni heykelleri yerlerine oturtuyorlardı. Oysa yeni yontulmuş ve cilalanmış taşlar, görkemli anıtın yılların tozuyla gözenekleri dolmuş, hırpalanmış, parlaklığını kaybetmiş taşlarına yabancı kalıyordu. Tapınakta üç mimar çevrede dolaşıyor, ellerinde çizimler çalışmaları denetliyorlardı. Ptahmos durdu ve çekiçlerin henüz tümüyle parçalayıp kazımadığı bir yazıyı okumaya çalıştı. Gözlerini kısarak, "Ahenaton," dedi sonunda. Hapenat gizli bir alayla seyrediyordu onu. Genç adam, "Ahenaton kimdi?" diye sordu. Ona tüm soyunun tarihini anlatmış olan Amses ise bu adı anmamıştı bile. Krallık belgeleri başkan yardımcısı, "Sözü edilmeyen bir kral," dedi. "Neden?" Hapenat çok şey ifade eden bir bakışla, "Rahiplerle ters düştü," dedi. "Ne yaptı peki?" "Mısır'ın tüm tanrılarını yok etti." Ptahmos kulaklarına inanamamıştı. Hayretle, "Tüm tanrılar mı?" diye tekrarladı. "Böyle bir şey yapılamaz. Hatta düşünülemezdi bile. Büyük bir günahtı bu, suçtu. Hemen de hepsini, Aton dışında. Ama neden?" Hapenat omuz silkti. "Bazıları Apiruların etkisinde kaldı," dediler. Mimarlardan biri Hapenat'ı tanımıştı. Dışarı çıktı. Ona saygıyla hatır sordu. Hapenat, Ptahmos'un kim olduğunu anlattı. Mimar prensin önünde üç kez eğildi. "Prensimin bu tapınağın onuramı konusunda gösterdiği ilgi bana onur verdi," dedi mimar. Kendisinin de gördüğü gibi tapınak prensimin koruyucu tanrısına adanacak ve çok yakında bitmiş olacak. Şans biraz yardım ederse Osiris kutlamaları için bile hazır olabilir. Ptahmos çalışmalardan haberi olduğu izlenimini vermek için başını sallıyor ama bilgisizliği meydana çıkar korkusuyla tek kelime söylemiyordu. "Bu aşağı Mısır'daki onarılacak az sayıda tapınaktan biriydi," diye ekledi mimar. Ptahmos konuyu biliyormuş görünmeye devam ederek gülümsedi. Tekrar yürümeye başladıkları zaman sordu. "Apiruların birçok tanrısı var demek." Hapenat gözlerini kıstı ve cevap vermeden önce bir süre düşündü. "Sana hiç kimse Apiruların dini hakkında bilgi vermedi mi?" Ptahmos sözlerin altında saklı manayı anladı ve kendi kendine Hapenat'ın babasının Apiru olduğunu nereden öğrenmiş olabileceğini düşündü. "Hayır," dedi sertçe. "Sarayda bundan söz edilmezdi. Öğretmenimin de bu konudan söz etmesi için hiçbir sebep yoktu. Bunu bana niye soruyorsun?" "Aramızda kalsın, sana bir şey söyleyeceğim. Suenşi, senin hakkında bilgi almak için Memphis'e birini yolladı. Orada rahipler babanın Apiru olduğunu söylemişler. Ve böyle olunca da o ve arkadaşları benim bu nedenle Apiruları savunduğumu iddia ediyorlar." "Açıkçası öyle," diye gülümsedi Apenat. "Ama bu seni neden tedirgin etsin? Ulu kralımız imzaladığı atama belgesiyle senin kral soyundan bir prens olduğunu ilan etmiş oluyor." Kentin dükkanlarla dolu sokaklarına gelmişlerdi. "Ağzım kurudu," dedi Hapenat. "Bir bal şerbeti ya da demir hindi ikram etmeme izin verir misiniz?" Hayvanlarından indiler ve önlerinde bir mızraklı asker, arkalarında ikincisi olduğu halde kapalı çarşıya girdikleri zaman heyecan bir dükkandan ötekine hızla yayıldı. Soylu efendiler gelmişti. Meraklılar ancak törenlerde uzaktan seyredebildikleri o şaşılası, o büyüleyici insanları yakından görmek için çevrelerinde dolaşmaya başladılar. Üst kat pencerelerinden kadınlar, genç kızlar eğilip baktılar. 4-5 yaşlarında bir oğlan çocuğu, annesinin çığlıkları ve azarlamaları arasında Ptahmos'un üstlüğünün eteğine yapıştı. Ptahmos çocuğu kucağına aldı. Çocuk sevinçle gülmeye başladı. Sonra kolunu Ptahmos'un boynuna doladı. Öbür eliyle çevredekilere selam veriyordu. Sanki o da prens olmuştu birden. Dükkancılar, müşteriler, köylüler olanları şaşkın bakışlarla seyrediyordu. Hapenaht bile prensin kollarında bir halk çocuğuyla yürümesine şaşmış görünüyordu. Şerbetçinin önünde çocuğu yere bırakan Ptahmos'a, "Memphis'te prensler halktan insanların çocuklarını kucaklarına alıyorlar, öyle mi?" diye sordu Hapenaht. "Bilmem, hatırlamıyorum," dedi Ptahmos. "Ama neden almasınlar?" Gerçekte ne diyeceğini, nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Kendi kendine bile açıklayamıyordu ama çocuğun göğsündeki sıcacık varlığı, neşesi ona yeni bir yaşama sevinci vermişti. Son iki günün iğrenç olaylarının izi silinmiş gibiydi. Birkaç saniye bambaşka bir hayatın hayalini gördü. Onu böylesi bir hayattan yoksun bırakmaya karar vermişlerdi. Ne için? Neye karşılık? Ptahmos bira istedi. Küçük kafilenin geri kalanları da 8 kişiydiler, onun seçimine katıldılar. Hapenaht toprak testisinden büyük bir yudum aldı. Kendisine bahşedilen büyük onurdan heyecanlanan dükkancı bardakları bulamıyordu bir türlü. Ötekiler çiğnene çiğnene taşa dönmüş toprak sokakta ayaküstü testiyi birbirlerine geçirerek doyasıya içiyorlardı. Biraz serin, biraz buruk, kekremsiydi. Memphis'te içilene hiç benzemiyordu. Ama Ptahmos sokaktaki insanın içtiği birayı tatmaktan memnundu. Aşağı Mısır halkının arasına ilk kez giriyordu. Oysa bu halk farklıydı. Dili daha ahenkli, davranışları Memphis'tekilerden daha az ciddi, hatta alaycıydı ve nihayet dış görünüş bile farklıydı. Avarislilerin teni daha açık renk, gözleri bazen Hiksoslardan geldiklerini belli edercesine çekik ve yüz çizgileri, özellikle de kadınlarda, daha inceydi. Hapenaht birden ve patavatsızca, "Bu ülkede gerçekte üç iktidar vardır," dedi. "Kral, ordu ve din adamları." Hiç kuşku yok, bir süredir bu sözleri zihninde evirip çeviriyordum ve bu bir amolası bahaneydi. Ptahmos şu an onu böyle konuşmaya teşvik eden ne olabilir diye sordu kendi kendine ve söylediklerini anlamamış göründü. "Krallığın gücünü din adamlarının gücüyle karşı karşıya getirdin," diye devam etti Hapenaht. "Rahipler yenilgiye razı olmayacaklar, asla." Ptahmos artık anlıyordu. 48 saatte kazandığı zafer fazla kolaydı. Devam edemezdi. Hapenaht, şeytanı, durumu olaylara değinmeden özetlemişti. Yarım kan Apiru, bir prens. Aşağı Mısır'ın rahipler takımı karşısında ağırlığını koyamazdı. Hiç değilse Hapenaht böyle düşünüyordu. Omuz silkti. Yeterince görmüş ve duymuştu. Artık evine dönmek istiyordu. Konuk olduğu eve daha doğrusu. Bardağını dükkan penceresinin ıslak pervazına bıraktı. Sonra, "Ben kralın adaletini yerine getirdim," dedi Ptahmos. "Eğer din adamları bu adaletin düşmanlarıyla işbirliği yapmışsa bu benim suçum değil. Sen çok tecrübelisin Hapenaht. Birikimlerini benimle paylaştığın için sana teşekkür borçluyum. Ayrıca çok iyi bir gözlemcisin ve kurnazsın. Hatta bu niteliklerden yana epey zengin olduğunu söyleyebilirim." Satıcı, övgülerden ve saygı sözlerinden oluşmuş bir laf kalabalığı içinde koşuşuyordu. Ptahmos hizmetkarlarından birinin yardımıyla atına bindi. Tezgahlardan birine ya da başında süt güğümü taşıyan ihtiyar kadına çarpmamak için binbir özenle hayvanı döndürdü. Dönüş yolunda aynı küçük çocuk peşinden koştu. Ptahmos küçüğü kollarından çekip terkisine oturttu. Çocuk sevinç çığlıkları atıyordu. Birini böylesine sevindirebilmek gerçekten çok büyük mutluluktu. Ticaret semtinden çıkışlarında Ptahmos eğildi. Çocuğu yere bıraktı. Küçük bir süre elleriyle öpücükler göndererek peşinden koştu. Ptahmos yol boyunca bunları düşünerek gülümsedi. Birden hiçbir zaman böyle öpücükler göndereceği bir babası olmadığını düşündü. Hüzünlendi. Kas. Ptahmos tozla ve yarım kalmış düşüncelerle sersemlemiş olarak eve döndüğünde sıcak bir banyo yapmak istedi. Buto bahçeye çıkmıştı. Yerde oturan iki hizmetkarın karılarıyla alçak sesle konuşuyordu. Döndü, soran gözlerle ona baktı. Yazıcılar günlük mesailerini bitirmiş gitmişlerdi. Ceset ve yaralı saldırgan da evde değildi artık. Kediler mutfağın çevresinde dolanıyordu. Bu neredeyse mutlu bir ev hayatının görüntüsüydü. Pıta Mos hamamın kapısını açmak üzereyken mutfakta çalışan hizmetkarların en yaşlısı yüzü ocak ateşiyle yanıp kararmış bir ihtiyar koşup geldi. "Prensim, sen yokken bunu getirdiler," dedi kızarmış bir kazı göstererek. Kenarı yaprak süslemeli mavi biçini tabağa koymuştu. Tabağın mavisi kazın erimiş ve soğuyup donmuş yağıyla tıpkı çine tabak gibi cilalanmış, parlak derisinin güzel kızıl rengini büsbütün meydana çıkarmıştı. "Kim getirdi?" "Bir Apiru prensim." "Nasıl biriydi?" "Yaşlı bir adamdı." "Apiru olduğunu nereden biliyorsun?" "Ah prensim," diye bağırdı hizmetkar. "Onları görünce tanırız." Ptahmos birkaç saniye daha kaza baktı. "Pekala, ısıtır, yemek de verirsin." Yıkanırken devlet görevlisi bir prense kızarmış bir kaz armağan edilmesi kararının alınmasından önceki konuşmaları, ateşli tartışmaları, tereddütleri, heyecanı gözünün önüne getirmeye çalıştı. Kazı kesmek, yolmak, temizlemek, sonra kızartmak ve buraya getirmek en az 2-3 saat sürmüş olmalıydı. Bu iş kendisi Hapenat'la birlikte Avaris'i gezerken başlamıştı demek ki. Kaz bir buğday çorbası ve salatayla yendi. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Buto bir parça göğüs aldı ve kızartmaya bayıldı. Avaris'e geldiğinden beri yediği en lezzetli yemek olduğunu söyledi. Sonra, "Bu gece rahat uyuyabilecek miyiz sence?" diye sordu. Genç adam güldü. "Sanırım onları ürküttük." "Kim bunlar?" "Rahatlarını kaçırdığım bir takım adamlar." "Neden rahatlarını kaçırıyorsun?" "Çünkü kralın adaletini yerine getiriyorum." Bu kavramlar genç kız için fazla soyuttu. "Memphis'e dönmek istiyorum," dedi sonunda. "Yakında döneceğiz." Zihnindeki düşüncelere ve insan tabiatı hakkındaki ümitsiz yargıların egemen olduğu bir takım karışık, bulanık sezgilere biçim vermeye çalışıyordu. İhtiyaçlarını karşılamak, bunlar karşılığında yeni ve daha büyük ihtiyaçlar duymak ve böylece sürüp giden bir yaşam. Mutfağın önünde kazdan geri kalanları büyük bir telaşla parçalayan iki kedinin başının üstünde bir çatıya ve dolu bir mideye ihtiyacı vardı sadece. Benzetme hoşuna gitti. Bir fare ordusuna hükmetme tutkusu kedilerin uykusunu kaçırmıyordu kuşkusuz. Buto, Ptahmos'un yanında uyumak istiyordu. Fikir Ptahmos'un hoşuna gitmedi. Bir kadının yanında çocuk sahibi olmak için uyunurdu. Aksi, sahiplenme arzusunun yani özgüven eksikliğinin işaretiydi. Sonra geleceğini söyleyerek dışarı, evin arkasında, akasyadan sonra başlayan kırlara çıktı. İbişler uyumak için büyük ağacın dallarına tünemişti. Tilkilerden, kedilerden yüksekte ve şahinlerin gözünden uzak, dalların güvenliğine sığınmış küçük beyaz hayaletler. Hizmetkarlar yatıp kalktıkları binanın önünde, ağaç altında yaktıkları ateşin etrafında, hasırların üzerinde oturuyorlardı. Bu, tezek ve çürümüş yapraklarla yakılmış bir ateşti. Tuhaf, hoş bir koku yayıyor, arada bir öfkeyle kapılıp çatırdıyor, kıvılcımlar ağacın alt dallarına kadar savruluyordu. Hurma, kuru bakla, kayısı kurusu ve fıstık yiyorlardı. Hurma şarabı içiyor ve hiç kuşku yok, dedikodu yapıyorlardı. Ptahmos çocukluğunda sarayın hizmetkarları ve süt anneleri arasında böylesi gevezelikleri çok dinlemişti. Bu insanlar saatlerce efendilerinin günlük hayatlarına ait en basit olayları anlatmak, hatırlayıp tekrar tekrar anlatmakla vakit geçirirlerdi. Bu onların ikinci mesleği gibiydi. Bundan kendilerine ilkel ve yavan bir üstünlük duygusu yaratıyorlardı. Ptahmos'un yaklaştığını görünce seslerini alçalttılar, bakışlarını ona çevirdiler. Genç adam onları başıyla selamladı, yola devam etti. Sağda, kuşkusuz Hapenaht'a ait bahçenin badem ve mango ağaçlarının sınırına kadar yürüdü. Gece yıldızlarla ışıl ışıldı. Kaz güzel miydi? Ses ahenkli, biraz kısıktı. Sorunun perfasızlığı kadar sesin tonu da Ptahmos'u şaşırttı. Göğü seyrederken adamları görmemişti. Yerde serili bir hasıra oturmuşlardı, aralarında bir torbada hurma vardı. Onlara döndü, baktı ve bir an hançerlerden birini yanına almakla çok iyi etmiş olduğunu düşündü. Ama adamlar kötü niyetli görünmüyordu. Ağır ağır ayağa kalktılar ve Ptahmos birini tanıdı. İsar'dı, şantiyedeki Apiru. Kaz çok lezzetliydi, sen mi gönderdin? İsar yanındakine doğru yürüdü ve Ptahmos yarı karanlıkta daha yaşlı bir adamı seçebildi. Beyaz bir sakal ve kuşkusuz kırlaşmış saçlar. Babam Lumi. Bir an öylece ayakta konuşmadan durdular. Çok teşekkür ederim, dedi sonunda Ptahmos. Eğer teşekkür etmek gerekiyorsa, dedi Lumi, biz sana teşekkür borçluyuz. Garnizon inşaatı Mısır'daki tek inşaat değil ve aşağı Mısır'daki apiruların sayısı şantiyedekilerden çok daha fazla. Ama senin sayende apirular ilk kez köpek muamelesi görmüyor. Burada beni mi bekliyordunuz, diye sordu Ptahmos. Biz düşündük ki, diye söze başladı İsar. Kelimeleri arıyordu zihninde. Biz bunun bir alın yazısı olduğunu düşündük. Senin onu bulmaya geleceğini. Ptahmos anlayamıyordu. Biz her şeyi duyduk, diye söze karıştı Lumi. Seni nasıl öldürmek istediklerini, mucizeli kurtuluşunu, Horv Amon'un ölümünü, bütün bunlar Efendimizin elinin senin üzerinde olduğunu gösteriyor. Kendi kendimize Efendimiz seni bize gönderir, diye düşündük. Efendimiz mi? Diye tekrarladı Ptahmos. Kelimenin neyi kastettiğini anlayamamıştı. Efendimiz, dedi Lumi. İbrahim'in efendisi. İbrahim kim? Efendimizin çağrısını duyan ilk insan. Bu Efendimiz dediğin sizin tanrınız mı? Evet, tanrımız, diye cevap verdi Lumi. Koruyucu elini sana uzatan tanrı ve sen onun oğlusun. Oğlu muyum? Diye şaşkınlıkla bağırdı Ptahmos. Hepimiz onun oğluyuz, diye anlattı Lumi. Yeryüzündeki her şeyi o yarattı çünkü, hepimizi. Ama bugünlerde sizi pek şımartmıyor, dedi Ptahmos. Biraz sakinleşmişti. Lumi başını önüne eğdi. Evet, şu sıralar bizi pek şımartmıyor ama belki sen kurtuluşumuzun ilk işaretisin. Belki ilahi iradesi çok uzun süren acılarımızı artık sona erdirecektir. Yusuf'tan sonra hiç kimse bizim için parmağını kımıldatmadı. Ptahmos yutkundu. Yusuf kim? Diye sordu. Anlattıklarınızın hiçbirini bilmiyorum. İbrahim'den sonra bu ülkeye ilk o geldi. Niçin geldi? Kendi isteğiyle gelmedi. Babası Yakup'un en sevgili oğluydu. Erkek kardeşleri bu yüzden onu kıskandılar ve çölde esir tüccarlarına sattılar. Buraya köle olarak geldi. Bütün bunlar çok eskiden oldu. Mısır'ı istila etmiş olan yabancı kralların zamanında. Bir firavun faresi bir yılanın peşinde hızla ayaklarının arasından geçti. Birkaç arışta avına ulaştı. Başını hızla sağa sola sallayarak yılanı yakaladığını belli etti. Sonra keskin dişlerini avına geçirdi. Firavun farelerinin yılanlara karşı olan bu acımasız düşmanlığı garip bir şeydi. Peki sizler, niye onun arkasından buraya geldiniz, madem o tutsaktı? Diye sordu Ptahmos. İsar gitti. Hasırın üzerinde kalmış olan hurma torbasını getirdi ve Ptahmos'a uzattı. Genç adam elini torbaya daldırdı. Bir hurma aldı ve Lumi'nin cevabını beklerken ağzına attı. Yusuf Firavun'un sarayında çok güçlü bir kişi olmuştu. Rüyaları tabir ediyordu. Bu nedenle Firavun ona güvendi ve onu zengin etti. Yusuf ailesini yanına çağırdı. Mısır o zaman konuksever bir ülkeydi. Onu eski tüccarlarına satan ailesini yanına mı çağırdı? Diye sordu Ptahmos şaşkınlıkla. Evet, tam dediğin gibi. Sana bunları öğretmediler mi? Hayır, neden öğretsinler? İki adam gecenin karanlığında seçebildikleri kadar Ptahmos'a baktılar sessizce. Şaşmış görünüyorlardı. Ptahmos babasının apiri olduğunu bildiklerini anladı. Evet, bugün ve bu gece yarım kalmış, çözülememiş düşüncelerle boğuşmaya mahkum olmuştu nedense. Çekirdeği bulunamamış hurma gibi. Hepsini öğrenmek ister misin? Diye sordu Lumi. Ptahmos cevap vermedi. Neden olmasın, dedi sonunda. Yarın akşam aynı saatte burada buluşalım. Bu adamlar ne istiyorlardı? Ama öte yandan bu öyküleri öğrenmekle de kaybedeceği bir şey yoktu. Başını sallayarak veda etti. Onlar da başlarını salladılar. Uzun süre arkalarından baktı. Yıldızlı gecede iki karanlık gölge. Yatmak üzere eve döndü. Sönmeye yüz tutmuş ateşin başında iki hizmetkar kalmıştı. Buta son birkaç gece yalnız bırakıldığı için küskündü. Gururu kırılmıştı. Efendisine zevk veremeyecekse ne işe yarayacaktı burada? Gençti, kanı ateşliydi. Kendini hazza koyuverdi Ptahmos. Bir kadın vücudu çok hoş bir şeydi. Kedi gibi, cinsel alışveriş sırasında şekilden şekile giren bedeniyle bir çeşit kedi. Göğüs uçları neden sertleşiyordu? Onun için olduğu gibi kan hücumundan mı? Kadının karnında, karnının içinde, derinliğinde ne vardı? İkisi içinde garip bir sıvının fışkırmasıyla sona eren o çılgınlığın, o bir çeşit tara nöbetinin yaşanabilmesi için ulaşmak zorunda olduğu o karanlık derinlikte ne vardı? Kadındaki, kadının kendisindeki sır neydi? O gece bir kez görmüş olduğu bir rüyayı, kendini kör edici bir ışıkta yapayalnız gördüğü rüyayı tekrar gördü. Fakat bu kez gece yıldızların altında, kırların ortasındaydı ve çevresine insanlar toplanıyordu ve yıldızlar gitgide daha parlak oluyordu ve sonunda tutuşuyorlardı. 6. ayrım sonu, sayfa 124.